Ayrım 21.
Sayfa 812. İki küçük, dalgın dalgın el ele tutuşmuş onların peşinden geliyorlardı. Gözlerden, yağmurdan uzak bir kapının siyah kemeri altına sığındıkları vakit Montparnasse, "Nereye gittiğimi biliyor musun?" diye sordu. Gavroş, "Tahtalı köye," dedi. "Zevzek, sen de." "Babe'yi bulmaya gidiyorum." "Ya," dedi Gavroş, "kızın adı demek Babe." Montparnasse sesini alçalttı. "Kadın değil, erkek." "Ya, Babe ha?" "Evet, Babe." "Ben onu kapana tutuldu sanıyordum." Montparnasse, "Kapandan kurtuldu," dedi. Sonra çabucak anlattı. Babe o sabah konsiyerjeriye nakledildiğinde soruşturma koridorunda sağa sapacak yerde sola saparak hapisten kaçmış. Gavroş bu ustalığa hayran oldu. "Ne iş yahu?" dedi. Montparnasse Babe'nin kaçışı hakkında biraz daha tafsilat verdi. Sonra sözlerini "daha neler neler" diye bitirdi. Gavroş dinlerken onun elindeki bastonu almıştı. Pek düşünmeden bastonun ucunu çekti, bir hançerin çeliği ortaya çıkıverdi. Gavroş çabucak hançeri geri iterek, "Aa," dedi, "burjuva kılığına girmiş, jandarmanı da yanına almışsın." Montparnasse göz kırptı. Gavroş, "Vay canına yahu," dedi. "Aynasızlarla boğazlaşacaksın demek ki, öyle mi?" Montparnasse ilgisiz bir halde, "Belli olmaz," dedi. "İnsanın yanında bir şiş bulunması iyidir." Gavroş ısrar etti. "Bu gece ne yapacaksın bakalım?" Montparnasse yeniden ciddi perdeden başladı. Heceleri yutarak "çok şeyler," dedi. Sonra birdenbire konuşmayı değiştirdi. "Bak aklıma geldi." "Nedir o?" "Geçen günkü bir olay. Düşün bir kere. Bir burjuvaya rastladım. Bana öğüt verip kesesini hediye etti. Cebime indirdim. Bir dakika sonra cebimi karıştırdım. Hiçbir şey yok." Gavroş "öğütten başka," dedi. Montparnasse "ya sen?" diye üsteledi. "Nereye gidiyorsun şimdi böyle?" Gavroş kanadının altına aldığı iki küçüğü gösterdi. "Çocukları yatırmaya götürüyorum," dedi. "Nerede yatıracaksın?" "Evimde." "Evim dediğin yer neresi?" "Benim evim." "Evin mi var şimdi senin?" "Evet, evim var." "Peki nerede bu ev?" Gavroş "filin karnında," dedi. Montparnasse yaratılış bakımından pek öyle şaşkınlıklara düşen bir kimse değildi ama bu sefer bir çığlık atmaktan kendini alamadı. "Filin karnında mı?" Gavroş, "evet ya, filin karnında," dedi. "Keksa." Bu da gene kimsenin yazmadığı ama herkesin konuştuğu dildendi. Keksa'nın anlamı keskese söyle idi. Dipnot, Fransızca, "bunda ne var ki?" Sokak çocuğunun bu derin uyarması Montparnasse'ı sükunette sağduyuya döndürdü. Gavroş'un evi hakkında daha iyi duygular besler gibi yaptı. "Doğru," dedi. "Evet ya, fil. Orada rahat mısın bari?" "Çok rahatım," dedi Gavroş. "Kek ya. Köprünün altlarındaki o bıçak gibi kesen rüzgarlar yok orada." "Oraya nasıl giriyorsun?" "Giriyorum işte." Montparnasse "demek ki bir delik var," diye sordu. "Vallahi öyle. Ama bunu söylemek doğru değil. Filin ön ayaklarının arasında. Aynasızlar görmediler." "Sen tırmanıyor musun?" "Evet, anladım." Gavroş bir ufak el ustalığı krik krak oldu, "tamam. Artık kimse giremez," dedi. Biraz sustuktan sonra ekledi. "Bu küçükler için bir merdiven alacağım." Montparnasse gülmeye başladı. "Bu küçükleri hangi cehennemden buldun kuzum?" Gavroş iştenlikle karşılık verdi. "Bunlar bir berberin bana hediye ettiği yavrular." Montparnasse düşünceye dalmıştı. "Sen beni pek rahatlıkla tanıyıverdin," diye mırıldandı. Cebinden iki küçük şey çıkardı. Pamuğa sarılı iki tüy borusundan başka bir şey değildi bunlar. Her birini bir burun deliğinin içine soktu. Burnu bambaşka bir burun oluverdi. Gavroş, "bu seni pek değiştirdi," dedi. "Daha az çirkin oldun. Bunu her zaman kullanmalısın." Montparnasse güzel çocuktu ama Gavroş alayı severdi. Montparnasse şaka bir yana, dedi, "beni nasıl buluyorsun?" Sesi de değişmişti. Göz açıp kapayıncaya kadar tanınmaz bir hale gelmişti. Gavroş, "oo, bize kukla oynatsana," diye haykırdı. İki küçük o ana kadar parmaklarını burunlarına sokmakla meşgul olduklarından hiçbir şey duymamışlardı ama kukla sözünü duyunca yaklaştılar. Montparnasse'a sevinçle, hayranlıkla baktılar. Ama aksi gibi Montparnasse kaygılıydı. Elini Gavroş'un omuzuna koydu, kelimelerin üzerine basa basa, ''Sana söyleyeceklerimi iyi dinle çocuk.'' dedi. ''Köpeğimle, kamamla, karımla meydanın ortasında bulunsaydım, siz de bana 10 mangır ihsan etseydiniz, çalışmaktan kaçınmazdım ama karnavalda değiliz ki.'' Bu garip sözler sokak çocuğunun üzerinde acayip bir etki yarattı. Çabucak arkasına döndü, büyük bir dikkatle küçük parlak gözlerini etrafında gezdirdi. Birkaç adım ötede kendilerine sırtı dönük duran bir polis gördü. Ağzından bir ''Aa bu iyi'' kaçtı, sonra kendini toparladı, Montparnasse'ın elini sıkarak ''E hadi ala ısmarladık, bana müsaade'' dedi. ''Ben bücürlerimle benim file gidiyorum. Diyelim ki bir gece bana ihtiyacın oldu, gelip beni orada bulabilirsin. Birinci asma katta oturuyorum, kapıcı yok, Bay Gavroş diye seslenirsin.'' Montparnasse ''Peki'' dedi. Montparnasse grev meydanına doğru, Gavroş da Bastille'ye doğru saparak birbirlerinden ayrıldılar. Gavroş çocukların büyüğünü elinden tutmuş çekiyordu, o da 5 yaşındaki küçüğü. Küçük kuklanın uzaklaştığını görmek için defalarca başını arkaya çevirdi. Montparnasse'ın Gavroş'a orada polis bulunduğunu haber vermek için kullandığı bu anlaşılmaz cümlede 5-6 defa değişik şekillerde tekrarlanan bir hece vardı. Tek başına söylenmeyip de bir cümlenin kelimelerine sanatkârane bir şekilde karışan bu D hecesi şunu demek ister. Dikkat edelim, serbestçe konuşamayacağız. Ayrıca Montparnasse'ın cümlesinde bir edebi zarafet daha vardı ki Gavroş'un gözünden kaçtı. 17. yüzyılda Molière piyes yazarken, Caillou resim çizerken palyaçoların, maskaraların çok kullandığı külen beyazı bir tekerlemeydi bu. Köpeğimle, kamamla, karımla. Bundan daha 20 yıl önceye kadar Bastille Meydanı'nın köşesinde kale hapishanenin eski hendeği içine kazılmış kanalın havuzu yanında Parislilerin hafızasından silinmiş olsa da onlarda bazı izler bırakmaya layık acayip bir anıt görülürdü. Hatırlanmaya hak kazanmıştı çünkü enstitü üyesi Mısır ordusu başkomutanının bir hatırasıydı. Bu her ne kadar bir fil maketi ise de biz buna anıt diyoruz. Yalnız arka arkaya esen 2-3 rüzgarın her seferinde bizden daha uzağa attığı bu mucizevi taslak, bir Napolyon fikrinin muhteşem cesedi, tarihin malı olmuş geçici görünüşüyle çelişen kesin bir hal takınmıştı. Bu 40 ayak yüksekliğinde bir fildi. Doğrama tahtasıyla, sıvayla yapılmıştı, sırtında da eve benzer bir kulesi vardı. Eskiden rastgele bir badanacı yeşile boyamıştı, şimdi ise yağmurdan, fırtınadan karaya boyanmıştı. Meydanın bu ıssız, ağaçsız köşesinde dev gibi hayvanın geniş alnı, hortumu, dişleri, kulesi, muazzam sağrısı, sütunları andıran dört ayağı, gece yıldızlı gökyüzünde şaşırtıcı korkunç bir karaltı meydana getiriyordu. Bunun ne anlama geldiğini kimse bilmiyordu. Halk gücünün bir timsaliydi bu. Karanlık, anlaşılmaz, muazzam bir şey. Bastille'in görünmez hayali yanında gözle görülen, ayakta duran bilinmez bir güçlü hayaletti bu. Bu büyük yapıyı görmeye pek az yabancı gelirdi. Gelip geçen ona bakmazdı bile. Harap olup gidiyordu. Her mevsim böğründen dökülen sıvalar, iğrenç yaralar açıyordu. Kibar dilde denildiği gibi, Paris Belediye Başkanı da, belediye üyeleri de, bunu 1814'ten beri unutmuşlardı. O orada köşesinde kaygılı, hasta, yıkılmak üzere her an sarhoş arabacıların kirlettiği çürük bir tahta parmaklıkla çevrilmiş olarak duruyordu. Yarıklar karnını çatlatıyordu. Kuyruğundan bir tahta fırlamış, bacaklarının arasında uzun uzun otlar yeşermişti. Meydanın seviyesi onun çevresinde 30 yıldan beri büyük şehirlerin toprağını hissolunmadan yükselten, o ağır devamlı hareketle yükselttiğinden, şimdi çukurdaydı, sanki altından toprak çökmüş gibiydi. Kirliydi, ihmal edilmiş, hor görülmüştü, iğrençti, muhteşemdi. Şehirlinin gözünde çirkin, düşünürün gözünde hüzünlüydü. Süpürülmek üzere olan bir çöplükte, kafası kesilmek üzere olan bir haşmete benzer bir şey vardı onda. Dediğimiz gibi gece görüntü değişiyordu. Gece gölgeden, karanlıktan meydana gelen her şeyin gerçek ortamıdır. Akşamın alacakaranlığı çöker çökmez yaşlı filin yüzü değişiyordu. Karanlıkların ürküntü verici sessizliğinde durgun, korkunç bir hal alıyordu. Geçmişin malı olduğundan gecenin malıydı. Bu karanlık onun büyüklüğüne uygun düşüyordu. Kaba, bodur, hantal, katı, ciddi, adeta şekilsiz ama hiç şüphesiz haşmetli, muhteşem, vahşi vekarla dolu olan bu anıt aşağı yukarı derebeyliğin yerine burjuvazinin geçmesi gibi ortadan yok oldu, dokuz kuleli kalesinin yerine bir de boruyla süslenmiş dev gibi bir soba azmanı aldı. Bir tencerenin güç kazandığı bir çağın timsalinin olması pek tabidir. Bu devir geçecek, geçiyor bile. Herkes anlamaya başlıyor ki bir kazanın içinde bir güç bulunabiliyorsa, kudret de bu beynin içinden başka yerde bulunamaz. Bir başka deyimle dünyayı yöneten, sürükleyen lokomotifler değil fikirlerdir. Lokomotifleri fikirlere koşun peki ama atı süvarinin yerine geçirmeyin. Her neyse biz gene sözü Bastille meydanına getirelim. Filin mimarı alçıyla büyük eser meydana getirmeyi başarmıştı. Soba borusunun mimarı da tuncu küçültmeyi başardı. Şatafatlı bir adla vaftiz edilip Temmuz sütunu olan başarısızlığa uğramış bir ihtilalin bu kusurlu anıtı 1832'de daha hala kendi hesabımıza pek esefle andığımız muazzam keresteden bir kılıfla fili büsbütün yalnız bırakan tahta parmaklıkla çevrili geniş bir alan içindeydi. İşte sokak haylazı iki yumurcağı uzak bir sokak fenerinin ışığıyla aydınlanmış olan meydanın bu köşesine doğru yöneltti. Burada müsaade ederseniz sözümüzü keselim, tam gerçeğin içinde olduğumuzu 20 yıl önce ceza mahkemelerinin serserilik ve milli bir anıtın kırılması suçuyla Bastille'deki filin içinde yatarken yakalanan bir çocuğun duruşmasına bakmış olduğunu hatırlatalım. Bu olayı açıkladıktan sonra devam ediyoruz. O dev gibi heykelin yanına gelince Gavroş sonsuz derecede büyüğün sonsuz derecede küçük üzerinde yaptığı etkiyi anladı. Çocuklar sakın korkmayın dedi. Sonra tahta perdenin bir aralığından filin bulunduğu alana girdi. Bu yarıktan içeri atlamaları için çocuklara da yardım etti. Bir parça ürken iki çocuk hiçbir şey söylemeden Gavroş'un peşinden gidiyorlardı. Kendilerine ekmek veren, barınak vaat etmiş olan hırpani kılıklı küçük kurtarıcıya güvenip kendilerini ona teslim etmişlerdi. Burada tahta perde boyunca yerde yatan bir merdiven vardı. Bunu gündüz bitişik şantiyede çalışan işçiler kullanırdı. Gavroş merdiveni hiç umulmaz bir güçle kaldırdı. Filin ön ayaklarından birine dayadı. Merdivenin üst başına yakın dev heykelin karnında kara bir delik fark ediliyordu. Gavroş misafirlerine merdiveni deliği göstererek yukarı çıkıp içeri girin dedi. İki küçük dehşetle birbirlerine baktılar. Gavroş korkuyorsunuz siz çocuklar diye bağırdı. Sonra görün bakın şimdi dedi. Filin pütürlü bacağını sıkıca kucakladı. Merdivenden yararlanmaya tenezzül etmeden bir çırpıda deliğe ulaştı. Bir çatlağın içine doğru kayan bir yılan gibi oraya girdi, sokuldu. Bir süre sonra iki çocuk belli belirsiz bir şekilde beyazımtırak, renksiz bir şekil gibi koyu karanlık dolu deliğin kenarından başının belirdiğini gördüler. Gavroş, "Hadi bakalım!" diye bağırdı. "Çıksanıza yumurcaklar! Gelin görün burası ne kadar rahat!" Sonra büyüğüne, "Sen çık bakayım!" dedi. "Elimi uzatıyorum, tutun elime!" Küçükler omuzlarıyla birbirlerini ittiler. Sokak haylazı onları hem korkutuyor hem de güven veriyordu. Çok şiddetli yağmur yağıyordu. Büyük her şeyi göze alarak merdivene atıldı. Küçüğü abisinin çıktığını, kendisinin bu iri hayvanın ayakları arasında tek başına kaldığını görünce ağlayacak gibi oldu ama ağlamaya da cesaret edemiyordu. Büyük sendeleyerek merdivenin basamaklarını çıkıyordu. Gavroş onu eskrim öğretmeninin öğrencilerine ya da katırcının katırlarına söylediği sözlerle gayrete getiriyordu. Sakın korkma, tamam, durma, ilerle, ayağını şuraya koy, elini buraya, ha gayret. Elinin ulaşacağı yere gelince de onu birdenbire kuvvetle kollarından yakaladı, kendine doğru çekti. Yakaladım dedi. Çocuk yarıktan içeri girmişti. Gavroş, şimdi dedi, bekle beni. Lütfen oturur musunuz beyefendi? Çatlaktan girdiği gibi çıkarak filin ayağından aşağı bir maymun çevikliğiyle kaydı, otların içine, ayaklarının üzerine düştü, 5 yaşındaki küçüğü kucağına aldı, merdivenin ortasına yerleştirdi. Sonra onun arkasından çıkmaya başlayarak büyüye seslendi. Ben onu iteceğim, sen de çekeceksin. Bir an içinde küçük neye uğradığını anlamaya vakit kalmadan deliğe çıkarıldı, itildi, sürüklendi, çekildi, tıkıldı, sokuldu. Gavroş da ondan sonra içeri girerek merdiveni topuğuyla vurdu, merdiven çimenin üzerine düştü. Gavroş ellerini çırparak işte geldik, yaşasın General Lafayette diye bağırdı. Bu heyecan geçtikten sonra da çocuklar benim evimde misafirsiniz dedi. Gavroş gerçekten de evindeydi. Ey faydasızlığın umulmaz faydası, büyük şeylerin merhameti, devlerin şefkati. İmparatorun hatırasını taşımış olan bu son derece büyük anıt bir sokak çocuğunun kutusu olmuştu. Dev gibi anıt küçük çocuğu bağrına basmış barındırmıştı. Bastille meydanındaki filin önünden geçen süslü püslü şehirliler alaycı bir halle patlak gözleriyle onu süzerek ''Bu ne işe yarar?'' derlerdi. Bu anasız babasız, yiyeceksiz, üstsüz başsız, yuvasız bir küçük yaratığı soğuktan, kırağıdan, doludan, yağmurdan kurtarmaya, kış rüzgarından korumaya, çamur içinde uyuyup ateşlenmekten, kar içinde uyuyup ölmekten korumaya yarıyordu. Toplumun attığı masumu bağrına basmaya yarıyordu. Genel suçu hafifletmeye yarıyordu. Bu büyük kapıların kendisine kapalı olanın kulübesiydi. Sanki bu yaşlı mamut, sefil böceklerinin unutulmanın kapladığı kabarcıklarla, küfle, yaralarla dolu, çürük kurt yeniği içinde, yüzüstü bırakılmış, mahkum edilmiş, meydanın ortasında merhametli bir bakışın sadakasını boş yere bekleyen bu dev gibi dilenci, ayakları pabuçsuz, başının üzeri çatısız, parmaklarını soluğuyla ısıtmaya uğraşan, paçavralar içinde atılanlarla beslenen bir başka dilenciye acımıştı. İşte Bastille'deki fil bu işe yaramıştı. İnsanların hor gördüğü bu Napolyon hatırasına Tanrı sahip çıkmıştı. Yalnız ünlüyken şimdi yüceleşmişti. İmparatora düşündüğünü gerçekleştirmek için somaki mermer, tunç, demir, altın gerekecekti. Tanrı'ya ise eski tahta kiriş sıva yığını yetiyordu. İmparator bir deha hayaline kapılmıştı. Bu dev gibi silahlı, mucizevi, hortumunu doğrultan, kulesini sırtında taşıyan, çevresinde dört yana neşeli, canlandırıcı sular fışkırtan fille halkı yaşatmak, temsil etmek istiyordu. Tanrı ondan daha büyük bir şey meydana getirmişti, orada bu çocuğu barındırıyordu. Gavroş'un geçtiği delik dediğimiz gibi filin karnının altında saklı bulunduğundan, ancak kedilerin, küçük çocukların geçebileceği kadar olduğundan dışarıdan bakınca pek görünür gibi değildi. Gavroş, kapıcıya evde olmadığımızı tembih etmekle işe başlayalım dedi. Evini iyi tanıyan bir kimsenin kesinliğiyle uzanarak bir tahta parçası aldı, deliği tıkadı, gene karanlıklara daldı. Çocuklar fosforlu şişeye daldırılan kibritin soluğunu duydular. Kimyasal kibrit o zamanlar daha yoktu. O çağda fümat çakmağı ilerlemeyi temsil ediyordu. Birden sert bir ışıkla gözleri kamaştı. Gavroş, mahzen faresi adı verilen reçineye batırılmış sicimin uçlarından birini yakmıştı. Işık vermekten çok is veren mahzen faresi filin içini hayal meyal aydınlatıyordu. Gavroş'un iki misafiri etraflarına bakındılar. İri bir Heidelberg fıçısına hapsedilen bir kimsenin ya da daha iyisi balinanın karnında Yunus'un duyabileceği duyguya benzer bir ürperti geçirdiler. Gözlerinin önünde dev gibi bir iskelet vardı. Bu onları çevreliyordu. Yukarıda kahverengi uzun bir kalas vardı. Oradan belirli aralarla kaburga kemikleriyle bel kemiğini temsil eden kalın gemi omurgaları iniyordu. Orada iç uzuvlara benzeyen sıvadan sarkıtlar asılıydı. Bir kaburgadan öbürüne geniş örümcek ağları tozlu bürümcük gibi şekiller meydana getiriyordu. Şurada burada köşelerde canlı gibi duran, birden ürkek bir davranışla çabucak oradan oraya kaçışan iri kara kara lekeler vardı. Filin sırtından karnına düşen parçalar onun yuvarlaklığını doldurmuştu. Öyle ki döşeme üstünde yürür gibi orada yürünebiliyordu. En küçük çocuk abisine doğru sokuldu, alçak sesle "Burası çok karanlık," dedi. Bunun üzerine Gavroş çileden çıkıp bağırdı. İki çocuğu taş kesilmiş gibi hallerinden kurtarmak için sarsmak gerekiyordu. "Ne dırlanıp duruyorsunuz?" dedi. "Alay mı ediyorsunuz? Kibarlık mı taslıyorsunuz? Tüyleri sarayını mı istiyorsunuz? Hayvan mısınız siz? Sorduğuma karşılık verin. Size haber vereyim ki ben budalalar sınıfından değilim. Şuna bak hele, ne yani? Siz papanın sülalesinden mi geliyorsunuz ki?" Korkuya kapılanları biraz terslemek iyidir. Güven verir, yatıştırır. İki çocuk Gavroş'a yaklaştılar. Gavroş bu güvenden babaca duygulanmıştı. Ciddiyetten yumuşaklığa geçti. En küçüğe dönerek "Kas kafalı," dedi. Hakarete okşayıcı bir hava vermişti. "Asıl dışarısı karanlık. Dışarıda yağmur var, buraya yağmur yağmıyor. Dışarısı soğuk, burada rüzgarın kırıntısı bile yok. Dışarıda bir yığın insan var, burada kimseler yok. Dışarıda ay ışığı bile yok. Burada benim kandilim var hiç olmazsa budala." İki çocuk sığınaklarına daha az bir korkuyla bakmaya başladılar ama Gavroş onlara uzun süre etrafı seyretme zevkini bırakmadı. "Çabuk," dedi. Onları bizim odanın dibine doğru, demek mutluluğunda olduğumuz yere doğru itti. Orada kendi yatağı vardı. Gavroş'un yatağı eksiksizdi. Yani şilte, yorgan, bir de cibinlik. Şilte bir hasırdı, yorgan da oldukça geniş, kurşuni kaba yünden, çok sıcak tutan, adeta yepyeni olan bir atkıydı. Yatağın bulunduğu yere gelince o da şuydu. Yerdeki, yani filin karnındaki molozun içine sokulmuş, sıkıca tutturulmuş, ikisi önde biri arkada, tepelerinden bir iple bir piramit meydana getirecek şekilde birleştirilmiş, oldukça uzun üç sırık. Bu piramidin üzerinde bir kafes teli vardı, oraya rastgele konmuştu ama pek ustalıklı yerleştirilmiş, üç sırığı da iyice örtecek şekilde demir tellerle tutturulmuştu. Kafes telini çepeçevre iri taşlardan meydana gelen, hiçbir şey geçirmeyecek şekilde bir şerit yere bağlıyordu. Bu kafes teli kümeslerin üzerine çekilen bakır tellerden başka bir şey değildi. Gavroş'un yatağı bir kuş kafesinin içindeymiş gibi bu tel örgünün içindeydi. Topluca bakılınca bu bir eski moğa çadırına benziyordu. İşte bu tel cibinlik işi görüyordu.